Ayrım 15.
Havlulardan hangisini kullanacağım acaba? Canım, adam hepsini temiz koymuş işte. Al birini kurulan. Parkın kanepesinden Aysel'in yanından ayağa fırlayıvermişti. Son yıllar sık sık üstüne gelen o sabırsız, gergin hali. Özel hayatlarımız yok mu bizim? Aysel, bir insanı ortalama kılan kahkahalardan birini savurarak. Ay, bunu sen mi söylüyorsun Engin? Ne zaman özel hayatlardan söz açsan bir küfür saymaya başlamıştın. Neyse, o ortalama insan hali çok kısa sürmüştü. İşte sesinin güzel, derin tınlaması yine. Söylesene ne oldu? Kırkında kendinin aklına mı geldin? Otur, anlat hadi. Kendine dış dünyaya baskın çıkan yeni bir iç yaşam mı edindin? Hayır, yine olmadı. O güzelim ses tınısına karşın yine olmadı. Çenesindeki beyaz kıl ise batmayan, batmasıyla da çıkması bir olacak olan gün ışığı altında pırıldayıp duruyor. Uzaktaki havuzdan kurbağa vıraklamaları geliyordu. O en kederli saat. Hiçbir şeyin hiçbir şeye baskın geldiği falan yok Aysel. Üf, neler saçmalıyorum. Sevinçten. Sevinmedi mi? Elbette. Hem de nasıl? Yüzünü kuruluyor, banyodan çıkıyor. Bir kahve içsem iyi olacak. Elektrikli ocağın üstüne kahve kabını koyarken ayırdığında oluyor. Ancak şimdi. Ona bir fincan kahve bile sunmadım. Parkta oturduk. Sıkışık bir zamanda. Bir uçağa atlamış, bir otobüs bulmuş. Yaşanınca unutulmaz buluşmalardan biri olsun diye. Unuttun mu? Hayır, nasıl unuturum? Fakat ne kadar solgun bir buluşma. Unutulmaz olan bu işte. Fincanına kahve koyarken büyük bir yürek sarsıntısına uğruyor. Az önce içini ince ince oyan sazı, suyun kaynama öncesi edindiği minicik minicik kabarcıklardan sonra durmaksızın kendi üstüne devrilmeye başlaması benzeri. Elini tutmadım. Kolumu boynuna atmadım. Ona hiçbir şey sunmadım. Hiçbir şeyi akıl edemedim. Böyle bir zamanda en söylenmeyecek şeyler, boşu boşuna harcanmış sözcükler. Özel hayatlar deyince de bir çocuğum olacak. Ne yapsam? Evlensem mi? Hani çok konuşur olduğunu düşünüyordun. Susuyor oysa. Uzak bakışlarla bakıyor bana. İyice kekeliyorum. Ne yaptık biz? Ben ne yaptım? Yine bir çocuk. Bir aile. Aysel akşam serinliğinde üşümüş olmalı. İnce yazlık hırkasının içine büzülmüş. Şimdi insana sevecenlik duyguları veren bir küçük kız değil. O zaman bu kırmızı hırkayı da nereden bulmuş diye düşünmüştüm. Şimdi gözlerinin önüne geliyor. Güzel bir kırmızıydı oysa. Nar çiçeği gibi bir renk. Hiç de yaşlanmış falan değil. Nar çiçeği hırkı onu açmıştı. Yaraşmıştı. Yeni alınmış herhalde. Belki de bu akşamüstü için. Havaalanlarından birinden alınmış. Kollarındaki kat yerleri hala belli. Dahası etek ucuna yapışmış minik bir etiket. Unutulmuş. Malın numarası mı, fiyatı mı belli değil. Bu kadar minik bir yuvarlak. Evlilik, çocuk. Bu konuya nereden gelmiştik peki? Ona bundan söz açmam gerektiğini düşünüyordum düşünmesine. Fakat böyle değil, bu biçimde değil. Peki ne anlatacaktın bana özel hayatınla ilgili? Çok mu ilgisizce sordu, çok mu uzak? Yanıtım da o kadar uzak, öyle anlamsız. Burada bir sevgilim var da, Petra, yani işte yatıp kalktığımız, çocuk olacak. Hiçbir zaman evlenmek istemedim biliyorsun, hiçbir zaman bir aile. Fakat çocuk, ne bileyim, ben anlamıyorum yüzüstü koyanları. Gençlik yıllarının kararlı, ne istediğini bilen delikanlısı yerine, olgun yaşında aptallık simgesi bir yeni yetme. Kahve fincanını alıp oturma odasının asfalta bakan penceresi önüne gidiyor. Orada uzakta yol lambası altında bir gölge hala deviniyor. Aynı şeyleri beceriksizce yineleyip durdum. Ne yaptık biz? Ben ne yaptım? Sonuçta ev bark sahibi olunacak, çoluk çocuk, her akşam aynı saatte sofraya oturulup rızkımızı veren Allah'a şükürler edilecekse. Cemal kimin oğluydu acaba? Nasıl bir aile hayatı vardı? Aysel üşümüş bir sesle, buna Petra ile karar verirsiniz demişti. Sana açılmak istemiştim. Onayımı mı bekliyorsun? Anan değilim ki senin. Garip bir gülüşle gülüyordu. Şaka mı, baştan savaş mı? Adam ne yapıyor orada? Bu sefer de karlara yatmış debeleniyor. Onu bu durumda asıl Aysel görmeliydi. Ama Aysel'in hiçbir şeyden haberi yoktu ki. Cemal'i biraz serkeş, biraz hımbıl, Olsa olsa zayıf karakterli bir öğrencisi olarak biliyordu, o kadar. Ona vurduğum gün kaşlarını çatmıştı. Senin gibi düşünmeyenlere karşı kaba güç kullanmak zorunda değilsin. Ben yapmadımsa o yapabilirdi. Pekala elini uzatabilirdi. Kaç gün batımında yoksunduğunu duyduğum bir sıcaklığı sunabilirdi bana. Bu soğuk ülkeler. Bu soğuk ülkenin yaşlı bir kadını bile isteğini açığa vurmuştu. Eli Doktor Burnt'un elinde uyumuştu. Bizse buz gibi ayrıldık. Üstelik de her şey yerli yerindeymiş gibi yaptık. El sıktık. Herkesin herkese yaptığı gibi hiçbir yere değmeyen dudaklarla yanaklardan öpüştük. Onu otobüs durağına kadar bile götüremedim. Parkın kapısında yolcu ettim. Havaya gönderilmiş öpücüklerle yanaklarından öptüm. Evet, öperken yoldan geçen bisikletli şişman kadını gördüm. Engin, ne kadar kısa oldu. Aysel, yine de bir buluşma. Seni iyi gördüm. Engin, keşke seninle gelebilseydim. Bisikletli şişman kadın kısacık bir şort giymişti. Etli kalçaları bisikletin selesinden taşıyor. Aysel, işini bırakamazsın ki. Sonra benim de vaktim olmayacak. Engin, dönüşte de uğrayamaz mısınız? Aysel, ah hiç sanmıyorum Engin. Mısır püskülü saçlı bir küçük kız annesinin elinden tutmuş, sıçraya sıçraya önlerinden geçiyor. Ne şirin şey. Engin, kızın tatlılığına bak. Aysel, gerçekten pek şeker. Engin, bana zaman ayır. Hemen dönme. Bundan sonra kim bilir nasıl, nerede? Aysel, dur bakalım. Şu tören bitsin de. Bir de seminerler falan varmış galiba. Küçük kız el sallıyor. Onlar da ona. Engin, telefon et, bana numaranı bildir. Yurdun hoparlöründen bir ses adını çağırıyordu. İçeriden bekleniyorsunuz. İçeriden bekleniyorsunuz. Aysel, seni çağırıyorlar. Gecikme. Hadi. İlk aşkım, en eski dostum değil. Bir zamanlar her nasılsa öğretmenim olmuş biri ayrılıyordu yanımdan. Uzaklaştı. Ağaçların gölgelerine karıştı. Arkasından baktım. Yürüyüşünde hafif bir aksama mı vardı? Bana mı öyle geldi? Sol ayak bileği şişmiş. Ayaklarında kocaman yüzlü hantal sandallar. Parkın kapısından dışarı fırladı. Bekleniyorsunuz. Bekleniyorsunuz anonslarını aldırmadan Aysel'in peşinden koştu koştu. Otobüse binmeden ona yetişti. Soluk soluğa kucakladı. Sımsıkı kucakladı. Hem ana, hem sevgili, hem dost, hem koca. Hepsini, hep birden öptü öptü. Birlikte yaşanmış güzel günler sayısınca, birlikte yaşanmış kötü günler sayısınca, gelecekte yaşanacak çok daha güzel, az daha acı günler sayısınca öptü. Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Hiç ayrı kalmadık, kalmayacağız da. Çenesinde beyaz kıl falan yok. Nar çiçeği hırkası ona çok yaraşmış. Her zaman spor ama çok zarif papuçlar giyerdi. Ağzından boşa harcanmış tek tümce çıkmaz. Aysel iki yanı karla kaplı asfalt yolda uzaklaştı. Sırtı dik, yürüyüşü çevik. Ayak bileği şiş değil. Bir an geri döndü. O en güzel gülümsemesiyle gülümseyerek lojman penceresinden kendisine aşkla bakana el salladı. O da ona el salladı. Seni şimdiden özledim. Birden Aysel'in aynı yol üstünde Cemal'e rastlamasından korkuyor. Kahve fincanını bir yana koyup sırtına kalın montunu atıyor, bu rastlaşmayı önlemeye koşuyor sanki. Aysel yok. Karın donuk ışıltısında silinip gitmiş. Fakat Cemal hala hurda arabayı tekmeleyip duruyor. Bu doğaya, böyle bir yere, bu akşama büsbütün yabancı bir dilde sürekli haykırıyor. İt oğlu it, it oğlu it. Elleri kolları yara bere. Çok üşümüş olmalı. Ama üşüdüğünün ayrımında değil. Parktaki hastaların hepsi içerilere çekilmişler. Ortalıkta kimseler görünmüyor. Cemal'in haykırışları gitgide artarak bu derin sessizlikte yankılanıyor. Vahşi hayvan çığlıklarına dönüşüyor. Hasta bazen kendini karların üstüne atıyor. Sonra birden toparlanıp hurdaya saldırıyor. Başını kaportaya vuruyor, vuruyor. Engin ne yapacağını şaşırmıştı. Bir ruh sağlığı hastanesine doğru yöneliyor. Bir dönüp Cemal'i tutmaya çalışıyor. O sırada ortalıkta üç hasta bakıcı birden beliriyor. Kolalı mavi önlükleri, mavi kepleriyle sağdan soldan koşturuyorlar. Karda kağıttan bebekleri andırıyorlar. Kepinin üstünde bir yıldız olan hasta bakıcı ötekilere sert sert söyleniyor. Sesi bir robottan çıktığı izlenimini veriyor. Bu saatlere dek neden dışarıda bırakıyorsunuz bunu? Bir iki çok genç, çocuk görünümlü bir hasta bakıcı son kerte saygılı yanıtlıyor. Doktorlar bugün bir süre kendi haline bırakmamızı istemişlerdi. Engin bacağını rastlayan bir tekmeyle yolun kıyısına yıkılıveriyor. Çocuk yüzlü hasta bakıcının ağzından minik bir kahkaha fırlıyor. Kepi, yıldızlı hasta bakıcı ise önlüğünün cebinden bir düdük çıkarmış. Düdüğü sert sert öttürüyor. Kısa, kesin aralıklarla. Düdüğün sesine Cemal hemen yatışıyor, hazır ola geçiyor. Bir asker selamı çakıyor. Derhal komutanım. Engin düştüğü yerden olup bitene bakıyor. Bunun ne anlama geldiğini öyle iyi biliyor ki. Doktor Bird asla anlamayacak. O üniformluğu bütün bir dünya olarak yaşıyor. Hayatın içine sızmış, dokularında erimiş, doğallaşmış, sivrilikleri, acıtıcı yüklemeleri yumuşamış olarak. Şimdi Cemal iki bu hasta bakıcı arasında öyle dimdik yürüyor. Bir yandan da ana dilinde noktasız, virgülsüz konuşup duruyor. Sağ, sol, sağ, sol der gibi. Benim neyim var? Benim vatanım var. Yok başka sevgilim, sevgili vatanımdan başka. Hay hay komutanım, derhal komutanım. Beni ayırmayın, vatanımsız koymayın. Sen misin? Sen kimsin? Vatanımsın. Sevgilim misin? Sen benim vatanım ol, sevgilim ol benim. Seni ben... Hasta bakıcıların kolalı etiketlerinde en küçük bir dalgalanma olmaksızın, sırtlarında en küçük bir eğilip bükülme, adımlarında en küçük bir gerileme, herhangi bir kararsızlık olmaksızın, en küçük bir şey, bir değişim olmaksızın Cemal'i hastaneden içeri sokuyorlar. Onun karlı yerde çıkarmaya çalıştığı rap rap sesleri, hastane kapısının ışıklı çerçevesinde eriyip siliniyor. Engin çöktüğü yerde kaval kemiğini ovuşturup duruyor. Kapısı böyle bir akşam karanlığı çalınmıştı. İlk deney. Sivil giyimli biri kaval kemiğine bir tekme attı. Yürü lan, vatan haini! Doğruluyor, bacağında o akşamki topallama, o kırağa yakın sızı var mı diye kendini yokluyor. Hayır, bir şey yok. Cemal'in yıllarca vatanı bu anlamda seve seve yorgun düştüğü, daha eşikte, sille tokada, tekmeye başlayan sivil giyimli adamınki kadar gücü kalmadığı anlaşılıyor. Hasta bakıcıların hastayı soktukları kapıdan Doktor Burnt çıkıyor. Telaşlı bir hali var. Engin ona usul bir el hareketi yapıyor. Beni gördü, geliyor. Buraya herhalde yurttaşıma çevirmenlik yapayım diye çağrıldım. Ama yanılmış. Doktor Burnt hastanın bu nöbetlerinde ne dediğini, hatta niye dediğini ezbere biliyor. Bundan önce araştırmalar yaptığım hastanede eski SS'lerden biriyle karşılaşmıştım. Bir dizi seanstan sonra o yıllarda en büyük düşmanının genç Fransız kadınları olduğu çıktı ortaya. Her birinden nefret ediyormuş. Yahudilerden bu nedenle yeterince nefret edemediği için de kendinden nefret ediyormuş. Daha çocuk yaştayken küçük bir Fransız kızı tarafından onur kırılmasına uğratılmış da, ona duyduğu ilgiyi küçümsemeyle karşılayan bir Fransız kızı. Ah bu ruh bilimciler! Getirip getirip her şeyi çocukluğa ve cinselliğe dayarlar. Onur kırılması. Bütün zamanların başına bela olan, yanlış bir onur anlayışının yüklenmesi değil mi sanki? Ben erkeğim, ben güçlüyüm, ben tekim. Herkesin kurtuluşu benden sorulur. Bunu yalnız ben bilirim. Beni hor göreni tekmelerim. Erişemediğim her şeyin yok olmasını isterim. İstemeliyim. Usulca gülüyor. Herkes sevgi açlığından tavşanları boğazlayan Lenin'dir mi demek istiyorsunuz doktor? Doktor Burnt de gülüyor. Olur mu öyle şey? Steinbeck hayli abartmış. Altından geçtikleri bir dalı silkeliyor. Üstlerine lapa lapa bir Noel karı yağdırıyor. Yurt, yuva bir kadın sıcaklığından, bir aşktan yoksun kalan herkes, eline geçirdiği yumuşak, sıcak her şeyi boğazlasaydı, ben kim bilir kaç İtalyan gencini haklamıştım şimdiye dek. İtalyan genci mi? Size aykırı gelebilir ama gençliğimde bir vapur yolculuğunda tanıdığım çok güzel bir İtalyan gencine vurulmuştum. Evet. Venedik'te ölüm. Okudunuz mu? Romanın öyle etkisindeydim ki, ölümsüzlük ve ölümsüz bir güzellik arayışıyla büyülenmiştim. Engin'in içinden rahatsız edici bir duygu geçiyor. Tam da şimdi, çıplak ayağıyla havaya bir şeyler yazıp duran gencin, bir saat kadar önce uzandığı şezlongun önünden geçiyorlar. Sırtında mavi battaniye, güzel, anlamlı bir yüz. Bir kez daha, hoşlanmayla bundan kaçış arasında asılı kalıyor. Doktor Burnt'ün ise asılı kaldığı hiçbir nokta yok. İç dünyasını açmak için bir fırsatın doğduğu şu anda rahat rahat açıyor onu. Thomas Mann'in roman kişisiyle kendini nasıl özdeşleştirdiğini, vapurdaki İtalyan gencin adım adım nasıl izlediğini, onun tarafından nasıl fark bile edilmediğini anlatıyor. Yine gülüyor. Ama bu gülüş şimdiye dek bilinenlerden farklı, biraz buğulu. Üstelik ben de gençtim. Bu insanlar gerektiğinde kendilerini ne kadar kolay açıklıyorlar. Petra da böyle. Senden hoşlanıyorum. Benimle yatar mısın? Çocuğu doğurmak istiyorum. Onu kendi anladığım gibi yetiştireceğim. Gerçekten Petra'nın çocuğu dert edindiği yok. Evlenip evlenmemeydi. Nikahı yani. Kendini sonsuz bir özgürlükte duyuyor. Yine de ne çok intihar. Neden bu kadar çok intihar? Şimdi Doktor Burnt ne demek istiyor? O kadar açık konuştuğu halde tanıştığımızdan bu yana bana gösterdiği ilginin, yakınlığın anlamını hala çözebilmiş değilim. Venedik'te ölünmüş. Petra'dan sonra Doktor Burnt. Hadi Engin. Fiziğinde bir etkileyicilik olduğunu sen de biliyorsun. Ama sen insanları kafanla etkilemek istiyordun. Her şeye karşın kendine duyduğu güven, Aysel'le Gentoft'taki buluşmadan bu yana kendinden çok eksiltmiş olan güven hemen hemen azmanlaşarak geri geliyor. Dışa vurulmaktan özenle kaçınılmış bir hoşnutluk. Gerçekte belki de ayakta kalabilmeyi, direnebilmeyi, kendinden bu kadar hoşnut olmasına, girdiği her yeri az çok ele geçirebileceğini bilmesine borçluydu. Ancak yanındakinin sözleriyle sarsılıyor. Bir ara bana ülkenizde siyasi tutuklu olarak demir parmaklıklar gerisinde kaldığınızı söylemiştiniz Engin. Doğrusu bu deneyimlerinizi ayrıntılarıyla dinlemek isterdim. Kim bilir, yurttaşınızı sağaltacak ipuçlarını buralardan bile derleyebiliriz. Acıların bütün insanlığın yararı amacıyla da olsa kullanılması Engin'e her zaman ters geldi. Tutuk evlerinden bir kahraman gibi çıkmamak, yurt dışında siyasi sığınmacılığını tek başına bir marka adı olarak kullandırmamak için kendini çok özel eğitimlerden geçirmesi gerekti. Başka bir karlı dalın altında başını eğiyor. İşkenceyi, işkence görenleri, işkenceciyi konu edinen kitapların çok satar oluşu bile beni hep ikilemler içinde bırakmıştır. Acılar satılıyor. Ama eziyet mekanizmasının haksızlıkların da gözler önüne serilmesi zorunlu. Yapılan insanlık dışı işlemler yaygın biçimde bilinmeli. Fakat beni tedirgin eden şu. Çektikleri kimine ün sağlar, onları birer kahraman yaparken, kimileri yitmiş hayatları, sakatlıkları, hastalıklarıyla unutuluşun içine bırakılıyor. Kimse onlara hiçbir şey ödemeyi düşünmüyor. Onlar her zamanki gibi en sahipsizler. Onlar meçhul askerler. Adları yok. Çünkü yürürlükteki sistemle en küçük bağları yok. Bu meçhul askerler adına, bu soyutlanmış hayatların haklarını arama ve geleceğin özgür yaşamını armağan etme adına berikilerin birer ses olmasında ne sakınca var? Ancak yaygınlaşmış adların, tekil kahramanların toplumların üstünde bir etkinliği olabiliyorsa, bilemiyor. Her zaman hak aranırken başka birilerinin, hem de kimsenin hiçbir hakkını yememişlerin haklarının yendiği duygusunu bir türlü üstünden atamıyor. Çektikleri ödenmeyenler. İşte şimdi de Cemal'i böyle bir durumda görünce hem ona acıyor hem de onun yararına olacak bir yardımdan uzak durmak istiyordu. Doktor Burnt'e şu iki yanıtı da aynı inanışla verebilirdi. Bırakın doktor, ona delilikten de öte ölüm yaraşır. Hatta onu ben kendi ellerimle öldürmeliyim. Elbette doktor, onu sağaltacaksa istediğinizden fazlasını da anlatabilirim. Kullanılmış biri kendini kullananların cezasını neden tek başına çeksin? Hangisi? Besbelli yıllar öç duygularını törpülemiş, büyük oranda alıp götürmüş. Artık öç dese de gözlerinin önüne gelen tek tek yüzler değil, karşısına aldığı, alçaklığın yüzünü birer insan yüzü biçiminde henüz tanımadığı günlerdeki, ilk gençlik yıllarındaki gibi bir sistem. O sistemin değerleri, soyut. Rotterdam sandviççisinde sözüm ona ateşlediği tabancayı bir kez bile eline almadı. Et bıçağını kimsenin kalbine saplamadı. Eli yüzü olan öç hedefi tepeden tırnağa kolalı önlükler, kepler içindeki hasta bakıcılar arasında uzaklaştı, yok olup gitti. Doktor Burnt sürdürüyor. Yurttaşınıza bazen böyle nöbetler geliyor ama eskisinden daha seyrek. Bize kalırsa kırkların içine düştüğü bu durum. Onun sözünü kesiyor. Bana kalırsa Cemal 20'sinde de 16'sında da bugünkü kadar hastaydı doktor. Onu tanıdığınızı bilmiyordum. Yanıt vermiyor. Şimdi bir görevlinin parkta küçük bir kampanayı çalışını dinliyor. Kampana sesi camlardan dökülen sarı ışıkların yer yer pırıldattığı, karlarda yankılanıyor sanki. Yankılanıp her köşe bucakta yumuşak tınılarla dolanıyor. Çay kahve saati diyor Doktor Burnt bir kapıdan girerlerken. Geyik eti sever misiniz? Söylendiğine göre bugün akşam kahvaltısı için özel bir börek hazırlanmış. Ardıçlı geyik etiyle yapılmış. Partide hep hazır yiyecekler olur. Hadi, şunun tadına bir bakalım. Adapazarı'ndaki çocukluk günleri damağından bir ardıç lezzetiyle gelip geçiyor. Hayret, Aysel'i sınıfta ilk gördüğüm zaman da ağzıma bu tat yayılmıştı. Onu ilk öptüğümde daha da baskınlaşan tat. Gentoft'taki buluşmada ise tadı, kokusu bulunmayan bir burukluk. Boğaza duran bir şey. Anan değilim ki senin. Tartışmamız bile kırık, dökük, yarım, tatsız. Memleketi de konuştuk tabii. Ama biz memleketi böyle mi konuşurduk? Bunca ateşsiz, kıvılcımsız. İçinde büyük bir yazıklanma. Yazıklanmayla karışık derin bir özlem. Onu bulmalıyım, sesini işitmeliyim. Güzel, çok güzel şeyler söylemeliyim ona. Doktor Burnt'un sesi. Şöyle geçelim. Daha önce bir telefon etmek istiyordum. Buradan mümkün mü? Elbet, işte orada. Şu kabine girin. Uluslararası. Aynı kabin. Sizi ilerideki masada bekliyoruz. Hani pencerenin önünde. Biri kızıl sakallı iki kişinin oturduğu. Kendi iç sesi doktorunkine baskın çıkıyor, onu uzaklaştırıyor, siliyor. Alo Aysel? Zaman insanları ayırabilir. Ama asıl hayatın da ayırmasına neden izin vermeli. Biz birbirimizin dünü, bugünü, yarını değil miyiz? Dostluğumuz benim tek mülküm. Bugüne dek edindiğim en büyük zenginliğim. Seni çok özlüyorum. Seni ben nasıl desem? Duygularını, düşüncelerini anlatmakta henüz icat edilmemiş sözcükler bulmak istiyor. Bulduğu sözlerin hiçbiri yetmiyor. Zaten aradığı numara da yanıt vermiyor. Hemen hemen yüksek sesle mırıldanıyor. Gece yine ararım. Sabaha doğru da ararım. Onu bulmalıyım. Seni bulmalıyım Aysel. Yeniden konuşmalıyız. Çocuğu nasıl sorun edebildim? Senin karşında Petra sorunuma nasıl öncelik verebildim? Özür dilerim Aysel, özür dilerim. Yurt müdürü artık tanışının tanış olan müdür değil. Seni de müracaata pek sıcak karşılamadılar. Orada çalışan birine randevusuz gelişini yadırgadılar. Buralarda herkes toplum düzeni adına konulmuş kurallara uyar. Biletçisi bulunmayan taşıtlarda kimse biletini deldirmekten, kutuya atmaktan kaçınmaz, bunu unutmaz, öyle çılgınlıklar yapmaz. Çılgınlıkların yeri ve zamanı vardır, çılgınlıklarında. Ama ben izin isteyebilirdim. Vermezse işi bırakabilirdim. Hayatın coşkusu adına bu çılgınlığı yapabilirdim. Birlikte çıkardık. Birbirimizi anlardık. Yeniden, kendi koymadığı kurallarla uyumu hiçleyen birer kişi olurduk.